Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor.
Herkese merhaba. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor sohbetleri serisi. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Anonim Şirketi CEO'su değerli abim Ali Haydar Bozkurt ile devam ediyor. Ali abiyle çok uzun yıllardır tanışıyoruz ve birçok projede de birlikte çalışma fırsatı da bulduk. Hoş geldiniz, nasılsınız?
Hoş bulduk, hoş bulduk sevgili Koray. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız?
Vallahi biz de iyiyiz Ali abi. Şimdi ben tabii seni uzun yıllardır tanıdığım için aynı şekilde de dinleyenlerin de tanımasını istiyorum. Kendinden bahseder misin? Hangi kariyer basamaklarından geldin? Mevcut pozisyonun nasıl oldu, nasıl gerçekleşti?
Şimdi tabii çok kısa özetlemeye çalışayım, çok da sıkmadan. Ben Adana'da büyüdüm. Adana'da doğmadım ama Adana'da büyüdüm. Daha hayatımın ilk 29 yılında Adana'da yaşadım. Üniversite dahil olmak üzere tüm eğitimim orada geçti. Üniversitede de Çukurova Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum. 29 yaşıma kadar aslında kariyerimde CV'me yazacağım herhangi bir profesyonel iş deneyimim de olmadı. Bambaşka hayallerim vardı. Ancak 29 yaşındayken artık çalışmam icap etti ve topladık bavulu. İstanbul'a geldik. İstanbul'da ilk beyaz yakalı profesyonel çalışma hayatıma 1996 yılında başladım. Demir çelik sektöründe bir firmada ihracat departmanında çalıştım. Çok uzun sürmedi buradaki çalışmam. Bir 9 ay kadar sürdü. O sıralarda bir otomobil firmasından General Motors Türkiye'den bir teklif aldım. Bu teklifle ilgili görüşmeye gittim. Karşılıklı enerjimiz uyuştu ve otomotiv sektörüne işte 30 yaşında başladım. Bu firmada 5,5 yıl kadar çalıştım. 3 farklı görevde bulundum orada. Bölge müdürü olarak çalıştım. Kilo satışlar müdürü olarak sonra görev yaptım. En son iş geliştirme müdürü olarak görev yaparken 6. yılı tamamlayamadan bir teklif aldım ve o zaman şimdi de çalıştığım ALC gruba transfer oldum. O zaman grubun Türkiye'deki yatırımı Daihatsu markasıyla ilgiliydi. Daihatsu Türkiye Genel Müdürü olarak bir pozisyon önermişlerdi. O zaman Türkiye'nin en genç otomotivdeki genel müdürü oldum. 35,5 falan yaşındaydım. Tabii o dönemler bu yaşlarda genel müdür pek görünmüyordu. Şimdilerde tabii daha da yaşlar gençleşti, daha güzel oldu aslında ama o yıllarda hani genel müdür deyince şöyle bir 45-50'li yaşlardan önce zordu. Arkasından 1-2 yıl sonra ben grubun Avrupa direktörlüğünü de üstlendim Türkiye'deki görevime ilaveten. Daha sonra 2009 yılında burada grubun Toyota Türkiye şirketini Sabancı grubundan satın almasıyla birlikte bu şirketteki CEO ve yönetim kurulu başkanlığı görevim oldu. Türkiye'de birkaç başka grup şirketimiz daha var. Onların da yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Bir holdingimiz var. Bu holdingin de hem CEO'luğunu hem de yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. Böyle birkaç tane farklı sorumluluğu bir arada götürmeye çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıl oldu bu grupta. Devam ediyoruz. Yani çok kısa özetledim. Çok sıkmadan dinleyicileri anlatmaya çalıştım. Kariyer yolculuğu biraz böyle geç başladı. Ama aradaki farkı aradaki fazla çalışmayla telafi etmeye çalıştım. Bugünlere geldik.
Çok çok değerli paylaşım. Şimdi tabii hazır otomotiv sektörünün bir değerli duayenini bulmuşken bir otomotiv sektörünü genel bir değerlendirelim. Akabinde de Toyota'nın Türkiye'deki gelişimine de biraz konuşalım isterim.
Hay hay. Şimdi tabii otomotiv sektörü Türkiye'nin aslında en stratejik, en kritik sektörlerinden aslında bir tanesi diyebilirim. Hani bunu biz bu sektörün içerisinde çalışıyoruz diye de söylemiyorum. Neden en kritik, en stratejik sektörlerinden bir tanesi? Bir tanesi cari dengeye çok ciddi anlamda pozitif katkı yapan bir sektör. Yani son 16 yılda yaklaşık 70 milyar dolarlık cari fazla vermişiz. Yani ithal ettiğimizden çok daha fazlasını ihraç etmişiz sektör olarak. Bu anlamda ekonomiye katkımız çok önemli diye düşünüyorum. İstihdam olarak çok yüksek bir katkımız var Türkiye ekonomisine. Ana sanayi, yan sanayi, toplam ekosistem olarak baktığımızda ciddi bir büyüklükten bahsediyoruz. Ve bir de bu bahsettiğimiz konu, sektör, pazarlanan ürün çok dinamik. Dünyadaki tüm yeni teknolojileri yakın takip eden bir sektör olduğu için de sürekli kendini yenileyen, katma değeri yüksek bir üründen bahsediyoruz aslında. Bugün otomotiv sanayi Türkiye'de her zaman ihracat şampiyonu olmaya devam ediyor. Burada ciddi bir üretimimiz var. Yaklaşık ortalama 1 milyon 200 bin, 1 milyon 300 bin adetler civarında seyreden bir üretim ve bunun yaklaşık %80-85'i de ihraç ediliyor. Yurt dışındaki 100-150 farklı ülkeye. Bu anlamda çok kıymetli bir sektör. Bugün pazar büyüklüğü olarak gerçekten Türkiye'nin aslında potansiyelini çok fazla iç pazarda yansıtamadığını düşünüyoruz. İşte en fazla 1 milyon adetlere ulaşmışız yıl bazında ama son 10 seneye baktığınızda 750 binler, 800 binler bandında ve bunun birçok sebebi var. O detaylara çok girmeyeceğim ama otomotiv üzerinde çok yüksek vergi yükünün olduğu bir emtia. Yani KDV'si, ÖTV'siyle çok malum bilinen bir gerçek. Daha fazla potansiyele sahip Türkiye'de. Bugün Türkiye'de çok ciddi üretiminden bayi teşkilatına yatırımı çok büyük bir sektördür. Ve teknolojiyi takip ettiği için ve mobilite hiçbir zaman hayatımızdaki önemini kaybedemeyeceği için. Çünkü insanın mobil olma ihtiyacı var. Her zaman da güncel olmaya devam edecek bir sektör ve üründen bahsediyoruz. Çünkü bir şekilde insanları, ürünleri ya da artık mesela datayı bir yerden bir yere taşımaya devam etmek zorunda kalacağız. Yani mobilite olmadan hayatın akışı zaten devam etmiyor. Bir gün belki bundan 100 yıl sonra ışınlanma makinesi icat edilecek ama gene mobilite ihtiyacını karşılamak üzere. Yani o nedenle her zaman güncelliğini koruyan, bir ihtiyacı karşılayan bir sektör olarak önemli bir şekilde ekosistemin içerisindeki ağırlığını koruyacağını düşünüyorum otomotiv sektörünün. Çok kısaca hani özetlemeye çalıştım. Yoksa alt başlıklara girersek saatlerce üzerinde konuşabiliriz evet. Türkiye'de. Çok da sıkıcı olmamaya çalışıyorum dinleyenler için.
Yok, hiçbir sıkıcı olma durumu yok Ali abi. Sen gerçekten hani verdiğin bilgilerle dinleyenlerimiz de çok beslenecektir. Şimdi hibrit araçlar da çok fazla gündemde. Dünyada bu hibrit tabii otomotiv sektörüne çok hızlı bir giriş yaptı. Türkiye ile kıyaslayınca neredeyiz? Bir genel olarak bu hibrit araçlardaki bir yorumunu almak istiyorum. Daha sonra Toyota ve Lexus'taki mevcut durum, yeni modeller gündemde. Gündemde var mı? Onlar neler? Onu da dinlemek isteriz.
Şimdi hibrit Toyota'nın öncülüğünü yaptığı, yani bundan yaklaşık 50 sene önce çalışmalarını başlattığı bir teknoloji. Bakın o yıllarda hiç kimse bir gün gelecek iklim değişikliği gibi bir sorunumuz olacak, dünya ısınacak, çevre kirliliği olacak ve bununla ilgili de farklı sektörlerin bu çevre kirliliğine maalesef katkıları olacak gibi konuları hiç düşünmezken Toyota demiş ki otomobillerin sayısı artacak, çevreye zarar verecek. Biz bir gün gelecek bu çevreyle ilgili konuları konuşuyor olacağız ve 50 sene önce bu çalışmaları başlatmış. Çevreye daha az zarar veren bir teknolojiyi geliştirebilir miyiz diye. Tabii o yıllarda akla ilk gelen elektrikli otomobil üretmek olmuş. Hani o 50 sene önceyi konuşuyoruz. Ama demişler ki ya elektrikli otomobil güzel ama bu otomobilin elektriğini nereden elde edeceğiz? Kömür yakan santrallerde üretilen elektrikten elde edeceğiz ve bu aslında çok çevreci bir şey olmayacak. İkincisi dışarıdan otomobili elektriği taşımak kolay değil. Üçüncüsü o zamanki batarya teknolojileri bugünkünden de çok daha geride. Uzun menzil sağlayamayacağız ve buradan yola çıkarak biz bir hibrit model yani melez model geliştirelim. Yani otomobil giderken kendi elektriğini de kendisi üretsin demişler. İşte hibrit fikri oradan çıkmış. Yani bir benzinli motor var, bir de elektrikli motor var. Araç giderken aracın o bütün kinetik enerjisinden faydalanarak kendi aküsünü doldursun. Bazen elektrikli motorunu, bazen benzinli motorunu kullansın, yakıt tüketimi düşsün, çevreye verdiği zarar düşsün diye. Buradan geliştirdikleri hibriti bugün geldiğimiz noktada dünyada yaklaşık 20 milyon insan yollarda kullanıyor. Sadece Toyota'nın hibrit araçlarından bahsediyoruz. Türkiye'de de 2009 yılında biz satışa sunmaya başlamıştık. Bugüne kadar yaklaşık 65 bin adede ulaştık ama bu adedin çok daha üstüne çıkma şansımız vardı. Sıkıntı yeterince ürün bulamadık. Için bu kadar satabildik. Biz ilk başlarda hibriti anlattığımız zaman elektrikli otomobille çok karıştırılıyordu. Ya bunu nereden şarj edeceğiz diye biz tek tek bütün müşterilere hibrit ne demektir anlatmıştık. Ama çok şükür artık geldiğimiz noktada kullanıcılar hibritin ne olduğunu biliyorlar. Hatta hibritin alt kırılımlarının da birbirinden farkını etmiyorlar. Mesela diyelim bir hafif hibrit teknoloji var. Bir de tam hibrit teknolojisi var. Bizim Toyota'daki tüm araçlarımız tam hibrittir. Bu aradaki farka kadar artık müşteriler, kullanıcılar bunlara, bu bilgilere ulaşabiliyorlar. Bugün Türkiye hibriti kabul etti. Bunu hem kişisel müşterilerden görüyoruz hem de kurumsal müşterilerden görüyoruz. Kurumsal müşteriler artık karbon ayak izini düşürmek için, kendilerine bu yönde hedefler koydukları için ilk aslında akla gelen şeylerden biri de şirket araçlarını değiştirmek oluyor ve hibrit teknolojileri tercih ediyorlar. Çok ciddi anlamda yaklaşık şehir içi trafiğinde yarı yarıya yakıt sarfiyatı azalmış oluyor. Şu anda bizim birçok kurumda hibrit modelli araçlarımız şirket aracı olarak kullanılıyor. Mesela sadece Türkiye'de 17 bankanın aracı bizim Corolla hibrit modelimiz olarak kullanılıyor. İşte karbon ayak izi hedefleriyle ilgili firmalar bu konuda giderek daha hassasiyet gösteriyor. Kişisel, yani özel müşteriler dediğimiz bireysel müşterilerde de bu çevre bilinci, yakıt tüketimiyle ilgili gereklilikler bu müşterileri daha fazla hibrite yöneltiyor. Geldiğimiz noktada artık hibritte 4. jenerasyon hibrit teknolojilerini sunuyoruz. Yani 4 jenerasyon iyileştirilmiş. Çok yakında 5. jenerasyona geçmek üzereyiz. Bunlar hem verimliliği hem performans arttıran geliştirmeler tabii. Lexus açısından da bakınca tüm modellerinin hibrit versiyonu, tam hibritten bahsediyorum, versiyonu olan tek markayız. Bunu da gururla söyleyebiliyoruz. Tüm modellerimizde tam hibrit teknolojiyi sunma şansımız var premium segment markalar arasında. Önümüzdeki süreçte de hibrite olan ilginin arttığını çok görüyoruz biz. Tahmin ediyorum çok kısa sürede satışlarımızın belki de %70-80'i rahatlıkla hibrit modelli araç oluşacak. Çünkü her geçen gün gelen talebi gözlediğimiz zaman mutlaka hibrit soruluyor. Dizel araçlar artık devre dışı kaldı. Üretimi durduruldu. Çok az markanın az modeli kaldı. Onlar da yakında üretimlerine son verecek ve geriye kalan benzinli ya da hibrit araçlar arasında tam hibrit olma avantajını da düşündüğümüzde hem Toyota için hem Lexus için çok ciddi bir potansiyelin olduğunu söylemem mümkün.
Ali abi, seninle konuşmak istediğim diğer konu başlığı da sürdürülebilirlik. Bu konuya çok değer verdiğini biliyorum. Aynı şekilde sosyal sorumluluk projelerine de gönülden hem maddi hem manevi katkı sağlıyorsun. Biliyorum, görüyorum. Neler yapıyorsunuz bu iki başlıkta? Onları da dinleyebilir miyiz?
Şimdi sürdürülebilirlik zaten Toyota'nın global anlamda biliyorsunuz en çok üzerine durduğu konulardan bir tanesi. Az önce anlattım, yani 50 yıl önceden hibridin derdine düşmüş bir markadan bahsediyoruz. Ve sadece sürdürülebilirlik konusu ürününüzle ilgili ve limitli değil. O ürünü ürettiğiniz fabrikadaki sürdürülebilirlikten başlıyor. Yani bugün Toyota fabrikalarındaki atık suların nasıl değerlendirildiği, kendi enerjisini nasıl ürettiği, tüm bunlar işte ne bileyim yedek parçalarında ana deposuna gidin, çatısı güneş panelleriyle kaplıdır. Her fırsatta bu 360 derece sürdürülebilirlik konusuna çok paralel stratejiler geliştiriyor Toyota. İşte bu yedek parçaları ya da fabrikaya yan sanayiden tedarik sağlanan parçaları taşıyan tırların ebatları, onun içine girecek su ebatları, böylece kamyonların sefer sayısını nasıl düşürürüz? Ya da ürünün kendisi ömrünü tamamladığında yüzde kaç geri dönüşebilir materyallerden de yapılıyor? Efendime söyleyeyim, tüm bunları 360 derece çalıştığınızda aslında gerçek anlamda sürdürülebilirliği konuşmuş olacağız. Yoksa sadece bir ürüne odaklanırsak, gerisini önemsemezsek aslında işin hani buzdağının üst kısmını çözmüş gibi oluyoruz. Bu anlamda Toyota bu anlayışla hep bu politikalarını geliştirdi ve devam ediyor. Bizim de burada birçok sosyal sorumluluk projemiz devam etmekte. Yani mesela Mobility ve Start Your Impossible'la ilgili özellikle biliyorsunuz bizim bu olimpik, paralimpik oyunları sponsorluklarımız devam ediyor. Burada kendi imkansızını başar sloganıyla bir sosyal sorumluluk projemiz var. Burada gerçekten bu atletlerin ilham veren hikayelerini paylaştırıyoruz. Onları gün ışığına çıkarmaya çalışıyoruz. Kısa kısa bahsediyorum. Hepsi çok detaylı konular ama mesela engelsiz iletişim, 360 derece engelsiz iletişim uygulamasını başlattık birkaç yıldır. Herkesin kolaylıkla iletişim kurabileceği platformlardan hizmet veriyoruz. Mesela işitme engelliler, görme engelliler içinde kolaylıkla iletişim kurabilecekleri bu platformları hayata geçirdik. Çok uzun yıllardır devam eden mesela korna çalma, huzurumu çalma diye sloganı olan korna çalmayı birazcık böyle azaltacak, gürültü kirliliğini birazcık düşürecek bir çalışmamız var. Özellikle de bunda farkındalık yaratmak için mesela sınav zamanlarında o günlerde birçok ildeki belediyelerle de işbirliği yaparak gereksiz yere korna çalınmasının önüne geçmeye çalışıyoruz. Çünkü korna biliyorsunuz gelişmişliğin de bir göstergesidir. Hani gideriz batıda birçok şehirde trafikte kolay kolay kimsenin korna çalmadığını görürüz. Ama bazı daha gelişmekte olan ülkelere gittiğinizde herkesin eli kornadadır bütün gün ve korkunç bir kirlilik vardır. Biz bunu bir farkındalık yaratmaya çalıştık. Hala da devam ediyoruz. Çünkü daha fazla korna çalınınca trafiğin açıldığı dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Bu sadece bir refleks konusu. En az farkındalık yarattığınızda dahi korna çalınma oranını düşürebiliyorsunuz. Hayalimdeki araba resim yarışması programımız yıllardır devam ediyor. Özellikle burada belli yaş grubu çocuklarımızın eserleri dünya çapındaki yarışmaya gittiği Tokyo'da değerlendiriyor. İşte Türkiye'den dereceye gelen arkadaşlarımız orada ödüllerini alıyorlar. Yine Toyota'nın teknik eğitim destek projesi var. 1992 yılından beri Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir girişimdir. Buralarda endüstri meslek lisesi, motor meslek lisesi gibi meslek liselerine verdiğimiz desteklerle burada da yetişmiş teknik eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmakta. Daha sonra bu arkadaşlarımızın uluslararası düzeyde eğitim görmeleri destekleniyor ve daha sonrasında da mezun olduklarında Toyota bayilerinde bu arkadaşlarımızın istihdam edilmesi sağlanıyor. Bunlar böyle bir çırpıda çok dediğim gibi detaylarına girmemeye çalışarak paylaşabileceğim sosyal sorumluluk projeleri diye özetleyebilirim.
Ali abi hepsi birbirinden çok değerli projeler. Yani gerçekten bu projelere böyle tek tek konuşmaya başlasak günlerce alır. Ama bunların arkasında evet, biliyorum senin liderliğin, yöneticilik becerin ve işinde hep insani yanını da ön planda tutman sebebiyle de bu projelerin hepsinde başarıyla gittiğini çok iyi biliyorum. Gelelim bu konuşmak istediğim konu. Ali Haydar Bozkurt, liderliği, yöneticiliği. Evet, nasıl bir lidersin?
Bu çok zor bir soru tabii. Hani kişiyi kendisine sorduğunuzda cevaplaması, böyle soruları o kişiyi tanıyanlara belki sormak lazım ama elden geldiğince ben de soruna yanıt vermeye çalışayım. Şimdi benim liderlik tanımım biraz belki farklı. Ben ekiplerdeki liderliği aslında tek bir kişiye yüklemiyorum. Öncelikle benim işte diyelim ki bizim grubumuzda Türkiye'de 800 tane çalışanımız varsa bence 800 tane liderimiz var. Neyi kastediyorum? Herkes kendi işinin lideridir bir kere. O işin başrolü o olmak zorundadır. O işin sahibi, lideri, yöneticisi, vizyoneri, stratejisti o olmak zorundadır. Ve hangi işi yaparsanız yapın, işinizi stratejik olarak görüyorsanız ve stratejik bir pozisyon yürüttüğünüze inanıyorsanız stratejik yaparsınız. Ama günlük rutini yapıp işinizin üstüne ilave bir şey katmıyorsanız o zaman işinizi dümdüz bir heyecan yaratmayan, sadece günlük to-do listinizdeki yapılacakları yapıp geçtiğiniz bir rutin şeklinde tamamlarsanız o zaman bana göre çok stratejik bir iş yapmıyorsunuz demektir ve her işin, her pozisyonun stratejik olduğunu da burada belirtmek istiyorum. Yani bazen bunu konuştuğumuzda arkadaşlarımdan soranlar oluyor. İşte ya biz şu departmandayız, bu departman ne kadar stratejik olabilir ki diye. Ben bir insan kaynaklarında işe alım yapıyorum. İşte interview yapıyorum. Birilerini işe alıyorum. Bu ne kadar stratejik yapabilirim? Evet, çok stratejik yapabilirsiniz. Bir kere doğru kişiyi doğru pozisyona almak kadar bir şirkete katacağınız daha büyük bir strateji olamaz. Çünkü en değerli eset, varlık insan kaynağı zaten. Bunun gibi birçok departman için bunları söylemem mümkün. Bu nedenle herkesin kendi işinin lideri olduğundan yola çıkmak lazım. Elbette ki önde duran genel stratejiyi, vizyonu set eden bir lider mutlaka olacaktır. Bu liderde aradığımız birçok özellik var. Liderliğin tanımı sayfalar sürüyor ama ben şöyle öne çıkan, benim için önemli gördüğüm birkaç tanesini özetlemek isterim. Birincisi, birinci şart doğru iletişimdir sevgili Koray. İletişimi başaramayan kişinin liderliği bırakın, yani günlük hayatını bile doğru düzgün programlayıp idame ettirmesini zor görüyorum. Doğru iletişim sadece iş hayatında değil, sosyal hayatımızda, işte çocuğumuzla, eşimizle, arkadaşımızla, ebeveynimizle, herkesle aslında doğru yönettiğinizde hayatı kolaylaştıran ama yanlış yönettiğinizde, yönetemediğinizde de başınıza olmadık işler açan bir sınavdır diye düşünüyorum. Trafikte bile bir kavganın böyle özüne bakın, arkasında bir iletişim bozukluğuyla başladığını görürsünüz. O nedenle iyi liderlik kişiliğinde bence olmazsa olmaz doğru bir iletişim becerisidir. İletişim deyince iyi hitabet, iyi konuşma gibi algılanıyor. Bence daha öncesinde bir şey var. İyi bir iletişim önce iyi anlamakla başlıyor. Yani iyi dinlemelisiniz, iyi anlamalısınız, doğru anlamalısınız. Ondan sonra kendinizi doğru ifade etme ve diğerleri geliyor düşünüyorum. Bizim şirketimizde Toyota dünyasında birinci ve ikinci sırada gelen iki tane temel ilke var. Bunlardan bir tanesi insana saygıdır. İnsana saygı çok geniş bir kavramdır. Yani bence iyi liderlerde zaten olmazsa olmaz özelliklerden biridir. İkincisi de sürekli gelişimdir. İyi liderleri ben bu iki tane temel ilkeyi çok hazmetmiş olması gerektiğini düşünüyorum. İnsana saygı çok geniş bir kavram. İnsana saygı duymazsanız insana değer, ürün üretemezsiniz, hizmet veremezsiniz, o kaliteyi sunamazsınız. Ama sadece müşterinize saygı demek de değildir insana saygı. Çalışma arkadaşlarınıza da saygı duyarsınız. Size iş yapan işte tedarikçinize de saygı duyarsınız. Doğaya saygı duymak temelinde insana saygı duymaktır. Ciddi anlamda 360 derece bir kavramdan bahsediyoruz. Bizde şöyle bir anlayış vardır çalışma ortamımızda. Bizim pozisyonlarımız farklı olabilir, ünvanlarımız farklı olabilir, maaşlarımız farklı olabilir. Ama ünvanlarımız ya da pozisyonlarımız ne olursa olsun hepimizin onuru eşittir deriz. Yani daha yukarı pozisyonda organizasyon şemasının üst pozisyondaki birinin onuru, dardaki olan birinin onurundan daha kıymetli olamaz. Sonuçta insan paydasında herkesin onuru eşittir. Bu anlayışla yaklaşırız insana saygı kavramına. Sürekli gelişim, hep şunu söylerim ben. Bazen işte bizim konuşmalarda ya çok mu mükemmelli etkisiniz, çok mu mükemmeli arıyorsunuz gibi yorumlar oluyor. Ben hep şey diyorum. Ben mükemmelliyetçi değilim ama mükemmeli ararım. Şöyle ararım. Her insanın bir kendi mükemmeli vardır. Yani A kişisi bir konuda 10 üzerinden 7'dir. B kişisi 10 üzerinden 6'dır. C kişisi 8'dir. Fark etmez. Ama herkes her gün işini yaparken en az kendi mükemmelini zorlamalı. Yani ben o konuda 10 üzerinden 7'ysem en az o gün 10 üzerinden 7'yi bir kere yapıp getirmem lazım. Çünkü 10 üzerinden 6 yaparsam önce kendimle samimi değilimdir. Sonra şirketime, takım arkadaşlarıma, müşterime değilimdir. Çünkü neden? 10 üzerinden 7 yapabilecek miyim ben aslında? Bugün demek ki birazcık üstün körü yaptım. Tam konsantre olamadım diye düşünüyorum. 10 üzerinden 8'i zorlamak, 9'u zorlamak elbette ki güzeldir. O işin başka bir boyutu. Kendinizi geliştirirsiniz, zorlarsınız ama herkes biliyor ki ben o işi 10 üzerinden 7 yapabiliyorum. Ama o gün 10 üzerinden 6 yapıyorsam, 5 yapıyorsam demin de dediğim gibi bir kere kendi mükemmelimi bile masaya koymamışım demektir. İşte orada samimiyetten söz etmek de çok mümkün değildir. Ben böyle bir mükemmeliyetçilikten bahsediyorum. Yoksa herkes 10 üzerinden 10 olsun bu çok büyük bir hayal olur diye düşünüyorum. Keşke olabilse ama gerçekçi olmamız lazım. Bunun dışında iyi liderlerin mutlaka ekibi ile birlikte olabilmeyi de bilmesi lazım. Yani başarılar gibi başarısızlıkları da ekibiyle birlikte göğüslemesi lazım. İyi liderler yeri geldiğinde iyi eğitmen de olmalı. Bir konuda ekibini eğitmek konusunda da önderlik edebilmeliler. Yani dediğim gibi liderliğin şeyi tanımı o kadar geniş ve uzun ki ama bu az önce saydıklarım benim lider deyince aklıma gelen, öne çıkan ilk kavramlar bu şekilde özetlenebilir.
Ali abi seninle sohbet etmek her zaman çok keyifli, her zaman çok ilham verici. Katıldığın için çok teşekkür ederim.
Rica ederim. Ben de sana teşekkür ediyorum sevgili Koray. İyi yayınlar diliyorum.
Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.